Merhabalar, ben Bilge Coşkun Apaydın. Her zaman yaptığım gibi hem Felsefe Kültür Sanat Derneği'nin hem Özel Varlık Anadolu Lisesi'nin bir temsilcisi olarak bu etkinlik konulu işbirliğinden dolayı Ankara Goethe Enstitüsü çalışanlarına ve yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. 21. yüzyılın uygarlık gündemi türcülük başlıklı, genel başlıklı söyleşi dizimizin bu oturumuna evi sokak olan hayvanlar başlığıyla devam ediyoruz. Ve bu oturumumuzda konuşmacılarımız hayvan hakları aktivisti, veteriner hekim Türkan Ceylan ve hayvan hakları izleme komitesi hakim üyesi avukat Hacer Gizem Karataş. Davetimize olumlu yanıt verdikleri, bizlerle bilgi, birikim ve duyarlılıklarını paylaşmayı kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyor ve her ikisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Ceylan ve hoş geldiniz Sayın Karataş. Söyleşi süresince konuklarımıza iki temel soru yönlendireceğim ve her bir soruyu her bir konuşmacımıza yönlendireceğim. Sorularımızın sonrasında 15 dakikalık bir aramız olacak her zamanki gibi ve bu ara sonrasında siz katılımcıların sorularını alacağız. Ve katılımcı sorularının sonrasında da bir konuklarımıza teşekkür amaçlı plaketlerini Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Apaydın takdim edecekler. Konuşmacılarımıza soruları geçmeden evvel söylemek istedikleri veya eklemek istedikleri var mı diye soracağım ve sonra sorulara geçeceğim. Var mı eklemek istedikleriniz?
Öncelikle gelen herkese çok teşekkür ederim. Bizi buraya davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Ben ilk konuştuğumuzda Bilge Hocam'la dedim ki ya bu evet biraz benim uzak olduğum ama beni çok geliştireceğini düşündüğüm bir program. O yüzden de çok heyecanlıyım. Dilim sürçerse yani bir şey tam anlatamazsam kusura bakmayın ama elimden geldiği kadar yaşadıklarımı, deneyimlediklerimi, bilgi birikimimi size aktarmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.
Siz de hoş geldiniz tekrar Sayın Karataş.
Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Pekala, öyleyse sorularımıza geçiyorum. İnsan yaşamı sağlıklı her zihnin kısa bir düşünce eylemi gerçekleştirdiğinde fark edeceği üzere yaşam kavramının içinde ele alınması gereken bir esastır. Buna karşın uygarlık tarihinin zihinsel evrimi yaşam kavramını insan yaşamının içine hapsetmeye doğru giden bir yoldan ilerlemişe benziyor. Nitekim ilk filozofların birçoğu tarafından insan dışı hayvanlar insanlar için olumlu bir erdem modeli olarak değerlendirilip birlikte yaşanan birer canlı tür olarak görülürken, günümüzde insan dışı hayvanlar insanların yaşam alanlarında istenmeyen canlılara dönüşmüş durumda. Ki bu durumu en somut haliyle ilk modern kentleşmenin inşası sürecinden günümüze dek uzanan kent mimarilerinde açık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. İçinde yaşadığımız kentlerde insan dışı hayvanların yaşamları ve yaşam alanları için neredeyse hiçbir düşünce kırıntısı yok. Onların varlığını tanıyan, onların yaşamlarını gözeten neredeyse hiçbir şey yok. Ki adını bile ancak yarım yüzyıl önce türcülük olarak koyabildiğimiz bu zihinsel evrimin ürettiği yaşamların faturasını günümüzde küresel bir kriz olarak yaşıyoruz. Bu krizin önemli başlıklarından birinde de adına sokak hayvanları dediğimiz canlılar bulunuyor. Sokak hayvanlarından söz edildiğinde zihnimizde beliren ilk iki hayvan kedi ve köpektir. Tuhaf bir biçimde bu hayvanlar evcilleşmiş ya da evcilleştirilmiş hayvan kategorisine gösteriliyor. Bununla birlikte bu hayvanlarla evimizden çok sokaklarda karşılaşıyoruz. Ve vahim bir şekilde bu hayvanların ezici çoğunluğunun evi yok. Başka bir deyişle evleri bizzat sokaklar. Dahası evleri sokaklar olan onların evleri olmaktan da çıkartılıyor artık sokaklar bugün. Açık bir şekilde insan türü olarak kimi zaman bir dost, kimi zaman bir tehlike olarak gördüğümüz bu hayvanlarla ilişkilenmelerimizde politik, hukuksal, tıbbi, mimari ve benzeri birçok kavram girift bir şekilde birbirine girmiş durumda. Bu noktada ilk sorumuz şu. İnsanlar ve insan dışı hayvanlar arasındaki biyopolitik gerilimlerin doruk noktasına ulaştığı çağımızda Evi sokak olan hayvanlarla kurduğumuz bu trajik birlikteliğin hikayesini sağlıklı bir şekilde yeniden düşünebilmek ve dönüştürebilmek için ilk olarak hangi zeminden başlamalıyız sizce? İsterseniz sizinle başlayalım Türkan Hanım.
Olur. Ben öncelikle veteriner hekimlik eğitimi aldım 5 yıl boyunca. 1 yılda uzattım, 6 yıl boyunca diyeyim. Öncelikle aldığım eğitimde şöyle aslında 3 konu başlığı şeklinde toparlamak isterim. Biz burada bugün evet evi sokak olan hayvanları konuşuyoruz. Kedi köpek üzerinden genelde konuşuyoruz ama deney, çiftlik hayvanları, yine sokak hayvanları diye aslında 3 bölümde böyle bir toparlamak isterim. Kısaca bahsetmek isterim. Öncelikle eğitim bazında bazı hayvanların tedavilerine ilişkin bir eğitim alırken bazılarının da işte süt üretiminin nasıl artırılacağı, yumurta kalitesinin nasıl artırılacağı, karkas kalitesinin nasıl artırılacağı, işte et konusunda mezbahanelerde ve üretim çiftliklerinde süt çiftliklerinde genel olarak bu eğitimleri aldığımızda tabii ben aşırı derecede böyle çok yani bırakmanın eşiğindeydim açıkçası üniversitede. Çünkü çok apayrı bir hayvanın tedavisini öğrenirken bir hayvanın nasıl daha fazla işte et çıkartılacağına yönelik bir ders alıyorsunuz. Öncelikle bence bir değişim istiyorsak eğitimimizden başlamalıyız ve temel meslek grupları olarak öncelikle veteriner hekimliği eğitiminden bu şey başlanmalı diye düşünüyorum. Çünkü biz biraz artık toplumun aynası şeklindeyiz. Hayvanlarla ilgili söz sahibi en yetkili meslek grubu olarak veteriner hekimler. Bu yönde bence eğitim alanında her hayvanın en azından eşit bir şekilde, bazıların sömürüye yönelik değil, bazıların tedaviye yönelik, bence öncelikle eğitim alanından başlanmalı. Sokak hayvanları konusuna gelince de sokak hayvanları şöyle inanılmaz bir artış var biliyorsunuz son yıllarda ama bunların artışın en büyük nedeni kurum ve kuruluşların üstüne düşen görevi yapmamaları. Biz bu anlamda ne yapabiliriz? Evet, beslemek hepimize bir anlamda vicdani olarak bizi çok rahatlatan bir şey olsa da daha çözüme yönelik bir şey yapmak istiyorsak sayılarını kontrol altına almak için bir çalışma yapmalıyız ve kısırlaştırmanın burada çok öneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü bir kedi, bir köpek inanılmaz şekilde sistematik olarak ürüyor ve üredikçe de bu çatışma, insan-hayvan çatışması daha da derinleşecek, daha da komplike hale geleceğini düşünüyorum. Onun dışında da dediğim gibi sahipli hayvanları tedavi etme protokollerini öğrenirken, bu eğitimi de alırken sokak hayvanlarını denek olarak üniversitelerde kullanmak ve bunun deney olarak yolunun açılması, komisyonlardan bu izinlerin çok kolay çıkması bu çok trajik, yani çok trajik bir şey. O yüzden de dediğim gibi eğitim alanında çalışmalar yapılmalı ve öncelikle şimdi işte yavaş yavaş yapmaya çalıştığım şey de şu: aslında kullandığımız her şeyde, evimizde kullandığımız deterjanda, yüzümüze sürdüğümüz kremde, hepsi hayvanlar üzerinde artık neredeyse deney yapılıyor ve biz en azından kullandığımız ürünlerdeki bu farkındalığımızı arttırırsak ve yapmayan, deneysiz ürünleri tercih edersek bu şekilde de çözmüş olacağımızı düşünüyorum. Yani çok fazla konu var aslında, böyle çok uzun uzun anlatmak isterim ama her yerde bir hak ihlali var. Evet, biz bugün burada sokak hayvanlarını konuşuyoruz ama dediğim gibi birinin tedavisini öğrenirken fakültelerde diğeri de denek olarak kullanılıyor ve çok ciddi de sokak hayvanları telef ediliyor, yani öldürülüyor. Bunun adı aslında tam anlamıyla bir işkence bana göre. O yüzden de eğitim anlamında deney yapmayan ürünleri kullanarak ve Eğer ki aydınlanmanız, bu arada benim de bir köpekle başladı. Yani ben burada hani kedi köpekten yola çıkarak, aslında ilk aydınlanmaya giden yol genelde sokaktaki çocuklardan geçiyor yolumuz. Bunu da azımsamadan sizin ama başka türler konusunda, yani sadece kedi köpekle başlayıp başka türleri de kapsayan bir mücadele sürdürmedikçe maalesef tam anlamıyla hayvan hakları konusunda gelişemeyeceğiz ve bu çatışma daha da sürecek ve bu ayrılık daha da derinleşecek diye düşünüyorum. Böyle kısaca özetlemeye çalıştım yani. Biraz dediğim gibi heyecanlıyım ama dilim döndükçe anlatmaya çalışacağım.
Türkan Hanım, başlangıç zemini olarak eğitimin,
evet,
aynı zamanda tıp eğitiminin, veterinerlik eğitiminin de başlangıç yapılacak zeminler olduğunu, duraklar olduğunu, evet, dile getirdiniz. Bu eğitim sürecinde deneyin ne kadar zorunlu olduğuna ilişkin biraz daha açabilir misiniz? Çünkü bu çok genel bilim camiasında, evet, da oldukça net iki tartışma söz konusu. Bunun zorunlu olduğu yönünde başka bir şekilde ve güçlü argümanlarla artık bir zorunluluğa sahip değiliz, böyle bir zorunluluğumuz yok şeklinde iki tartışma yürüyor. Bilim camiasında, bilim insanları arasında yürüyen bir tartışma. Siz bu kısma dair bir şeyler eklemek ister misiniz?
Tabii, ben aslında birebir yaşadığım bir olayı anlatayım. Biraz bizim bir hocamız maalesef erkek sokak köpekleri üzerinde kimyasal kastrasyon deneyi yapıyordu. Ve tabii bunu da bir hayli gizli yürütüyorlardı. Sonra bir şekilde öğrendik. Tabii deneyin bazı aşamaları var, biliyorsunuz, acısız olmalı vesaire. Bu arada hiçbir kurala da uyulmuyor. Çünkü bunu denetleyen herhangi bir kurum da yok, kuruluş da yok. Üniversite bazında bir şey de yok. Kimyasal kastrasyon gerekli değil. Çünkü zaten bir kastrasyon yöntemi var. Bütün bilim tarafından kabul edilmiş ve yıllardır uygulanan, güvenilirlikle hayvanlar üzerinde uygulanan kastrasyon, bu arada kısırlaştırma. Kısırlaştırma yöntemi var zaten ama hocamız çok da bilime dayalı olmayan bir yöntemde testislerine kendi şey yaptığı bir kimyasal enjekte ediyordu ve hayvanlar çok acı çekerek öldüler. Yani bu onlarca hayvandan bahsediyorum bu arada. En sonunda tabii ki işte biz öğrenciler olarak, birkaç duyarlı öğrenci olarak buna müdahale edip buna son verebildik ama bu bizim gördüğümüzde. Bu şu anlamda bence bu gerekli midir? Hayır, gerekli değil. Zaten sokak hayvanları üzerinde bir iyileşme ya da tedavi protokolü belirlenmeye çalışıyorsa o kadar yardıma ihtiyaç hayvan var ki tekrar o hayvanı hasta edip işte tekrar yeni bir şeyler bulmanın ya da yeni ilaçlar deneyip o hayvanı öldürmek, kimyasal bir şey enjekte ederek testislerini ve çok acı içinde ölmelerine ne gerek var? Böyle bir şeyin gerekliliği yok. Zaten tıp dünyasında belli literatürler var. Evet, geliştireceğiz ama geliştirebiliriz. Sokak hayvanları ve barınaklarda binlerce hasta hayvan var. Eğer ki gerçekten yararlı bir şekilde yapmak istiyorsak bunu, belki bu anlamda onlara zarar vermeden bu tarz çözümler geliştirilebilir. Veterinerlik için böyle düşünüyorum. Tıp içinse yine akşam hayvan özgürleşmesini bir şöyle yine okurken yine bir bölümüne rastladım. Evet, yani tamamen farklı organizmalar için aslında bizde kanser yapan ama hayvanlarda kanser oluşturmayan deneyleri bile hala yapmakta ısrar ediyoruz. Niçin? Yani olmuyor. Yani onların organizmasıyla bizim organizmamız bambaşka ve sonuç vermeyen, işte başarısız deneyler olarak sonuçlanıyor ama bir can gidiyor. Yani bir sürü hayvan öldürülüyor. Bunun bu anlamda bakılmasını ben çok doğru buluyorum. Çok geliştik, teknoloji olarak da çok geliştik, bilim olarak da çok geliştik. Artık deney kesinlikle ama kesinlikle zamanı geçmiş bir işkencedir.
Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler için ifade ediyorsunuz bunu. Hı hı. Buyurun Karataş, sizin nereden başlayacağımız ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?
Ya, insan-hayvan çatışması şu anda bizim kaçınamayacağımız bir durumda. Çünkü biz devamlı olarak yayılmaya, devamlı olarak onların yaşam alanlarını ele geçirmeye her alanda onları kullanmaya devam ettiğimiz sürece ve onların hukuken eşya statüsü devam ettiği sürece de bu çatışmalar devam ederken onların insan haklarına karşı bir kazanım elde etmesine imkan yok. Yani şöyle açıklayabiliriz bu durumu. İnsan hakları özellikle pik yaptığı o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, işte o insanlar üzerinde deney yapıldığı dönemden sonra o kadar ceza hukuku alanında da gelişti ki ve özellikle sanık hakları bakımından öyle bir gelişme sağlandı ki, örneğin işte ilk başta idam cezası kaldırıldı. Şu anda hapishanelerin artık olmaması gerektiği konuşuluyor ve devamlı olarak insan sanıklar üzerinden haklar gelişiyor. Ama biz mesela hayvan hakları avukatları olarak karşılarında bir hayvan mağduru savunmaya çalışıyoruz. Bu çatışmalarda da hiçbir zaman hayvanların eşya statüsü devam ettikçe burada aslında acılarına son vermenin bir imkanı olmuyor. Bu yüzden ilk başta bu mal statüsüne ilişkin olarak bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani devamlı olarak insanlar şunu söylüyor ve düşünüyor. Aslında mesela sokakta yaşayan hayvanlar, kediler ve köpeklerle ilgili belli bir bilinç ne yazık ki sadece merhamet duygusuyla, sevgiyle açıklanarak geliştirildiği düşünülse de aslında bir şekilde o mal statüsü orada olduğu için sokakta bir köpek bir insana yönelik bir hareket yaptığında, saldırdığında örneğin direkt köpeğin yaşam hakkının ihlalini çok rahat bir şekilde konuşabiliyor oluyoruz. Çünkü bunun sebebi aslında kedinin de köpeğin de şu an kanunlarda bir şekilde onları korumaya yönelik işte işkencenin, öldürmenin suç kapsamına alınmış olması halinde dahi hala bir yaşam hakkının hiçbir şekilde ne anayasada ne de kanunda tanınmamış olması. Dolayısıyla bizim insan hayvan çatışmasında bu engeli aşabilmek için öncelikle tüm türler bakımından bir mücadele göstermemiz ve bu eşya statüsünün ortadan kaldırılabilmesi için mücadele göstermemiz gerekiyor aslında. İkinci olarak da şöyle bir problemimiz var. Hep o an önümüzde olan o problem bazında düşünerek bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde bunun bütün insanlık tarihine yayılmış sistematik bir sömürü, sistematik bir onları mal statüsü haline getirmenin sonucu olduğunu düşünmeden, insanın hayvana olan etkisini düşünmeden karar vermeye çalışıyoruz. Mesela bu son zamanlardaki tartışmalarda biz ne zaman insanlara hayvanların öldürülmesini savunmamalısınız, çünkü hayvanları da işte bu açlıkla sınıyoruz, sokaklarda bu popülasyonun olmasına biz sebebiyet verdik dediğimizde karşıdan aldığımız cevap şu oluyor, o zaman insanlar mı ölsün? Yani bu mesela az önce hayvan özgürleşmesinden Türkan Hanım da bahsetti. Peter Singer'ın da, Tom Regan'ın da bütün bu kitaplarda hep mesela verdiği örnek vardır. İşte biz bir sandaldayız, bir köpek var, bir insan var, birinin atlaması gerekiyor. Hangisi o zaman daha değersiz, hangisi atlamalı? Problemi ve tartışmayı bir kere buradan artık çıkarmamız gerekiyor bu tür örneklerden. İlla birinin ölmesi gerekiyormuş gibi bir tartışmadan çıkarmak gerekiyor. Bu örneğin yine az önce bahsedildiği üzere üzerinde deney yapılan hayvanlarla ilgili çok tartışılan bir konu. İşte insanlar için tıbbi bazı gelişmelerin olması gerekiyor. Ne yapacağız o zaman? Hayvanlar üzerinde deney yapmayıp insanlar için tıbbi çözümler bulmayacak mıyız? Hayır, hemen şu anda harekete geçip, çünkü gerçekten şu anda bizim deneyi tamamen hayatımızdan çıkartmak, bitirmek gibi bir imkanımız yok gerçekten de tıbbi gelişmeler için. Ama şu anda hemen üç boyutlu yazıcılar veya farklı tip organ, yapay organlar dahilindeki gelişmelere, onlara daha fazla maddi destek ayırıp ileride bu sömürünün örneğin sonlanması için çaba göstermemiz gerekiyor. Yani devamlı olarak problemler insan hayvan çatışmalarında hiçbir şekilde bu tarihsel süreç göz önünde bulundurulmadan veya dışarıdan bakıp bunun bir sistematik devam eden bir şey ve ileriyi de etkileyen bir şey olduğu düşünülmeden o anki olaylar çerçevesinde değerlendirilmesi problemi çıkartıyor aslında. Sokakta yaşayan hayvanlar için de durum böyle. Sokakta yaşayan hayvanlar aslında mesela biz sokak hayvanları ibaresini kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü deney hayvanları, sokak hayvanları, yaban hayvanları gibi ifadeler aslında sanki bizim onları sömürdüğümüz o işte ya da av hayvanı mesela. O sektörler, o sömürü biçimleri için onlar var olmuş ve onlar için varmış ve onları tanımlama yöntemimiz buymuş gibi bir algı yaratıyor. Aslında o hayvanlara o tırnak içinde misyonları biz atamış durumdayız. Bu hayvanları biz mesela işte en büyük problem yine bu son zamanlardaki tartışmalarda köpeklere kurtlarmış gibi yaklaşıyorlar. Köpekler kurtlardan çok daha farklı bir tür. Yani şehirde mesela köpek olur mu, kedi olur mu tartışması devamlı dönüyor. Evet olur, çünkü köpekler, kediler bizim kendimizin tarihimiz boyunca evcilleştirip yapay seçilimle o hale getirdiğimiz ve kendimize muhtaç hale getirdiğimiz ve sonra da bir şekilde onlardan da rant elde ettiğimiz için, çoğaltıp sattığımız için örneğin, o popülasyonu oluşturup sonra onları sokakta o hale terk ettiğimiz hayvanlar. Yani bunların daha bütüncül bir şekilde düşünülüp, insanların hayvanlara etkisi tarih boyunca neydi ya da tarihe girmeye de gerek yok. Yani yıllar önce bir yapay seçilim sebebiyle bu hale geldi hayvanlar bizim yüzümüzden demeye bile gerek olmadan, şu anki mesela hukuki düzenlemelere bakarak, şu anki biz bu soruna nasıl katkı sağlıyoruz ve gerçekten biz bu problemi yaratmışken hayvanlar mı ölmeli yoksa başka bir çözümümüz var mı bu çatışmayı önlemek için gibi düşünmemiz gerekiyor. Hukuki olarak da bunun çözümü şu, aslında birincisi yasada yazıyor, hayvanları koruma kanununun 6. maddesine göre, ki hayvanları koruma kanunundaki belki de hayvan hakları savunucularının en büyük kazanımı bu madde. Sokaktaki hayvanı alıp kısırlaştırıp aşısını yapıp tedavi edip yerine geri bırakacaksın yaşam alanına diyor. Bu madde aslında yıllardır yürürlükte, ancak hiçbir şekilde belediyeler buna bütçe ayırmak istemediği için hayvanları kısırlaştırmıyorlar. Sadece belirli bölgelerden alıp oradaki halk şikayet ediyor diye otoban kenarlarına, dağ başlarına çöplükleri atıyorlar. Ve o hayvanlar orada daha da çoğalmaya devam ediyorlar. Bir şekilde de şehre geri geliyorlar. Yine belediyeler orada hayvanları popülasyon azalsın diye zehirliyorlar. Yani oradaki yaşam hakkı ihlalini diyelim ki görmezden geliyorsunuz. Bu popülasyon sorununa bir çözüm bile olmuyor. Çünkü vakum etkisi diye bir durum var ve o hayvanlar oluşturdukları gruplarla kendilerine başka bir beslenecek, yaşayacak yer aradıkları için boş kalan alana tekrar yayılmaya başlıyorlar. Yıllardır o yüzden bu popülasyonun sorununun bangır bangır geldiğini biz söylüyoruz. Belediyelerin kısırlaştırma yapması gerektiğini, bakanlığın belediyeleri denetlemesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak bununla ilgili yıllardır hiçbir şey yapılmıyor. İkinci olarak kısırlaştırma yapılsa bile hala üretim serbest. Yani mesela şeye de açıklık getirmek istiyorum, eğer o haberleri gören olduysa. Geçtiğimiz hafta bir yönetmelik çıktı ve insanlar şey zannetti, pet shoplar yasaklandı, artık hayvan üretimi, kedi köpek üretimi olmayacak zannettiler. Halbuki öyle bir şey yok. Kedi köpek üretimi devam edecek, sadece pet shop dediğimiz o mağazalarda sergilenmeleri yasaklanacak 14 Temmuz 2022 tarihinden sonra. Ve bunun yanında merdiven altı üretimi her gün karşımıza çıkan, denetlenmediği sürece de isterseniz o pet shopları yasal olarak üretimi yasaklayın, hiçbir şekilde o popülasyonun önünü alamazsınız. Yani bu hayvanlara ilişkin olarak bizim insanlar olarak onlara yaptığımız ve sebep olduğumuz o problemi hayvanları katlederek çözmemiz zaten mümkün değilken, aynı zamanda bir hani hak savuncusu olarak da ya da yani mesela şunu en basitinden düşündüğümüzde bunu nasıl hissedebilen bir canlıya yapabiliriz ki? Yani onlar üzerinden bir rant elde etmek için bir probleme sebebiyet verip sonrasında onların öldürülmesini savunarak bu problemi çözebilir miyiz konuşmamız gerekiyor. Ya bu bağlamda sokakta yaşayan hayvanlar dışında da dediğim gibi mesela her türlü çiftlikte yaşayan hayvanlar için de, üzerinde deney yapılan hayvanlar için de bizim devamlı olarak bir bu hani o an yaşanan sorundan dışarıya çıkıp ileride bu problemler devam edecek, bu problemleri nasıl engelleriz şeklinde daha yapıcı ve insanın hayvanı olan etkisini insan dışı hayvanlara olan etkisini değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.
Teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı bir düşünüş ve dönüşüm için eğitimi ve hukuku başat çerçeveler, başat evet. zeminler olarak diyeyim daha doğrusu görüyorsunuz. Bu noktada şunu eklemek istiyorum. Hukuk adına yapılması gereken bu tartışmayı başat olarak tartışmaya ilişkin kimleri sorumlu görmek gerekiyor öncelikle? Sıradan yurttaşın hukuka ilişkin bu tartışmayı ve bu soruları mı, yoksa başka mecraların mı, akademinin mi? Buna dair değerlendirmenizi alabilir miyim? Bu tartışmalar kimlerce yapılıyor ya da şu anda yapılması kimlerce gerekiyor ama onlar yapmıyor dair bir değerlendirmeniz vardır diye tahmin ediyorum. Benzer bir soruyu veteriner hekimler adına da sormak istiyorum size.
Ya bu tartışma aslında yani herkes tarafından yapılmalı ama mesela şu anda şunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani mesela mecliste milletvekilleri çıkıp hayvanları tırnak içinde itlaf edin. Bir de itlaf kelimesi de şu an çok popüler oldu. Çünkü öldürmekten daha yumuşak bir şey söylediklerini ve bunun suç oluşturmadığını düşünerek herhalde söylüyorlar. Mecliste bile çıkıp bunu konuşabilenler ya da sanatçı olup çok büyük bir kitleyi etkileyip bunu söyleyebilenler oluyor. Ve biz onlara diyoruz ki yani mesela siz milletvekili olarak madem bu problemi gerçekten çözmek istiyorsunuz, hiç mesela meclise üretimin yasaklanmasıyla ilgili bir yasa teklifi verdiniz mi? Ya da bu mesela insanlar da bunun peşine düşebilir. Siz bir vatandaş olarak da bunun peşine düşebilirsiniz. Yani orada çünkü bu aslında şöyle de bir sorun, şundan da bahsetmek lazım. Yani devamlı olarak popülasyon sorunu işte sizin umrunuz, mesela hayvan hakları savunucularına böyle bir tepki geliyor. Tabii siz işte besliyorsunuz, mutlusunuz, siz hiç onların çoğalmasından rahatsız değilsiniz. Hayır, en başta hayvan hakları savunucuları bundan rahatsız. Çünkü hayvanların çoğalması demek, oradaki hayvanların daha fazla besin bulamaması, daha fazla birbiriyle kavga etmesi, daha fazla bir sel felaketi, şiddetli bir yağmur, fırtına olduğunda barınacak yer bulamaması demek. O yüzden biz yıllardır belediyelere kısırlaştırma yapmaları için bir şekilde baskı yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar esas bunu çözebilecek olanın bu otoriteler olduğunu düşünmeden ya da belki de o otoritelere baskı yapmanın konforlu bir durum olmamasından dolayı ve işte bu az önce bahsettiğim gibi yani insan ve insan dışı hayvan çatışmasında da hem geldiğimiz bizim bu yani bilincimiz dolayısıyla yıllara yayılmış bir hukuki alt zemin olması, tartışma olması ve bir şekilde o hayvanların hep mal statüsünde olması dolayısıyla ilk feda edilebilecek canlılar olarak görüp direkt onların öldürülmesinde bu şeyi çözümü aramaya çalışıyorlar. Ancak bunun bir çözüm olmadığını, bunun esas çözecek birimlerin neler olduğunu iyi belirleyip yani milletvekilinden vatandaşına herkese bunu anlatıp bu konuda baskı yapmaları gerektiğini söylemek gerekiyor.
Teşekkür ediyorum. Türkan Hanım, evi sokak olan hayvanlar olarak bu oturumda da adlandırdığımız özellikle kedi ve köpekler aklımıza geliyor dedik. Başka coğrafyalarda sokakta karşılaşılan başka hayvan türleri de var elbette. Özellikle Türkiye özelinde kedi ve köpekler onlar. Onlarla yaşantımızı düzenlemek, onlar adına da sağlıklı olan bir düzenleme için neyin gerekli olduğu konusunda veterinerlik fakültelerinde akademi ne kadar konuşkan, ne kadar talepkar ve bu meseleye ilişkin ne kadar düşünme emeği sarf ediyor, bunu size de sormak isterim.
Aslında bütün mesele arz-talep ilişkisi. Yani biz şu aslında Gizem'in söylediğine bir artı da sokağımızda komşularımızdan, çevremizden duyduğumuz sokakta rahatsız olduğu hayvan için belediyeyi arayıp bunu buradan alın diyebiliyor ama daha doğrusu onun oradan gitmesini istiyor. Fakat kısırlaştırıp buraya geri bırakın, kısırlaştırma üzerine aynı baskıyı kurmuyor. Hem kanun yapıcılara hem de kurum ve kuruluşlara bu baskıyı kurmuyor. Daha olumsuz, daha yok etmeye yönelik bir tutum içindeyiz. Bence öncelikle bu arz talep şeyimizi hep beraber en azından gönüllüler olarak bunun üzerinde durmalıyız. Şimdi diğer soruya gelirsek akademik olarak yani çok üzücü buluyorum, biliyorsunuz bir Elazığ davası geçmişimiz var ve Elazığ davasında benim de eğitimi aldığım fizyolojide profesör olan bir hocam kediler birbirini yiyebilir, normaldir diye bir mütalaa verdi savcılığa Elazığ davası için. Yani akademik kariyer olarak maalesef ilk adımlar işte veterinerlik anlamında öncelikle bence hayvan sevmeyen ve gerçekten hayvanlar için iyileşmesi için mücadele etmek istemeyen hiç kimse akademisyen ya da öğrenci olmamalı. Onun dışında yani akademinin hali bu mütalaadan da bellidir aslında. Birazcık
bunu Türkiye geneli için.
Türkiye geneli için de bunu söyleyebilirim. Çünkü gittiğim kongrelerde bunu çok net görebiliyorum. Yani inanılmaz bir şey var. Aslında biliyorsunuz o insanların akademik kariyerleri aslında hayvanlardan dolayı başladı ve ondan dolayı devam eden bir akademik kariyerleri var ama hayvan hakları konusunda ben yeterli çalışmanın akademik çevreden yapılmadığını düşünüyorum ve veteriner hekimlik öğrencilerine bu yansımanın da çok acı ve çok keskin bir şekilde yansıtıldığını düşünüyorum. O yüzden de kesinlikle birazcık daha etik olan ve en azından hayvan refahı çok şey aldatıcı bir kelime ama hayvan refahını en azından düşünen ve hayvan haklarını gerçekten düşünen akademik kariyer şey planının oluşturulması gerektiğinin şeyindeyim ama Türkiye Akademisi'nin bu konuda suskunluğunu tercih ederim. En azından böyle bir mütalaa mahkemeye vererek bir görüş belirtmeseler bizim için çok daha yararlı olurdu maalesef.
Akademiyi net biçimde yeterli duyarlılığı göstermiyor olmakla itham ediyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Pekala. Diğer sorumuza geçiyorum. İnsanlık tarihinde haklar söz konusu olduğunda birkaç istisna dışında haklara ilişkin elde edilen her kazanım, söz konusu hakları savunan insanların gerçekleştirdiği mücadelenin birer sonucudur. Ve elbette bu durum hayvan hakları mücadelesinde de böyledir. Bununla birlikte hemen her hak mücadelesinde olduğu gibi hayvan hakları mücadelesinde de mücadelenin pratik olandan yani şimdi de olandan uzaklaşıp yüzeysel ve varsayımsal bir entelektüel gevezeliğin ya da duygusal bir sadaka gramerinin içinde eriyip gitmesi tehlikesi söz konusudur. Söz gelimi günümüzde dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz özelinde de barınaklar politik birer propaganda aracı olarak her geçen gün daha fazla bir şekilde kullanıma sokulurken barınaklardaki durum çoklukla bu propagandalardaki iyimser fotoğrafların tam aksini işaret etmektedir. Ki açık bir şekilde sokak hayvanlarını korumak için yapılan barınaklar, onların en asgari yaşam olanaklarından bile alıkonuldukları, hatta yasal düzenlemeler eşliğinde öldürüldükleri birer mekandan başka bir şey değildir neredeyse. Son sorumuz şu, halen onları kullanmamız dışında hayvanları düşünemeyeceğimizi gösteren yasalar ve hukuki düzenlemeler altında yaşarken, hayvan hakları mücadelesinde yol alabilmek için bugünümüzde öncelikli olarak neler yapmalıyız sizce? Ki bu soruyu yakın zamanda hayvan haklarına ilişkin emsal teşkil eden bir davada ki bir kazanım elde eden, yol alan bir sonuç sonlandı, bir sonla nihayet erdirebildiğiniz bu davayı. Aktif olan iki aktivist olarak da söyleyecekleriniz barınaklar üzerinde de fazlaca vardır diye düşünüyorum. Yine sizden başlayalım isterseniz.
Evet. Yaklaşık 10 yıldır barınak gönüllüsüyüm. Her boş vaktimde özellikle veteriner fakültesinde okurken her boş vaktimde Elazığ barınağına gittim. Öncelikle her zaman aslında çözüm önerileriyle gittik ve bir şeyleri düzeltebileceğimiz yeni açıldığı için belki bir şeyleri yanlış yaptıklarını ama farkında olmadıklarını düşünerek ilerledik 2 yıl boyunca ama sonunda gördük ki evet yani biz bu iyi niyeti sürdürdükçe aslında hayvanlara çok büyük bir kötülük yapıyoruz. Onun dışında da hemen bir hukuki mücadele başlatıldı. Öncelikle bu tür mücadelelerde benim en önemli değer verdiğim şey vazgeçmemek. Vazgeçmemek insanlarda genel olarak ülkemizde her konuda olduğu gibi hayvan hakları konusunda ben bunu yaparsam ne olur ki? Şeyi çok fazla. Elazığ barınak davasının bir CİMER şikayeti üzerinden açıldığını burada söylemek isterim. CİMER şikayeti üzerinden açılıp emsal bir davaya dönüştü ve bir kazanım olarak hayvan hakları konusunda bir mihenk taşı olacak belki barınaklarla ilgili. O yüzden de kesinlikle vazgeçmeyeceğiz çünkü özellikle belediye ve kurumlarla uğraştığımız için hukuki boyutta da önümüze bazı engeller çıkabiliyor. Biliyorsunuz ilk önce çok büyük bir suç delillerinin toplanması sürecinden geçtik. İyi delillerle gitmek lazım. Yani bu arada evet siz benim gördüğüm en büyük eksiklik hayvan hakları konusunda evet çok üzülüyoruz. Hayvanlara kötü muameleyi gördüğümüzde çok üzülüyoruz ama bunu delillendirmiyoruz. Bunu kanıtlamak anlamında hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu mutlaka delillendirip hukuki süreci başlatmak lazım. Öncelikle çok büyük bir suç olmasına rağmen ortada bir kıyım, katliam olmasına rağmen Elazığ Valiliği soruşturma izni vermedi. Bu dosya 3 yıl raflarda süründü ve her defasında soruşturma iznini vermediği için biz de Gaziantep'e taşıdık. Gaziantep'ten karar bozuldu. Daha sonrasında savcı bir iddianame hazırladı ki bu iddianame son yıllarda bence hazırlanmış en iyi hayvan hakları iddianamelerinden biridir. İlk defa bu iddianamede hayvan soykırımı ve hayvan katliamı suç tanımlaması yapıldı. Bunlar bizim için çok değerli kazanımlardı ve dava günü işte gittik geldik, ertelenmeler oldu, izin alındı, bize söylenmedi. Ben de bu arada artık Elazığ'dan taşındım. Sürekli ama dava için gittik geldik. Karar verildiğinde tabii ki böyle son ana kadar ne olacağını hiç kestiremedik. Karar verileceğini evet ceza alacaklarını düşünüyorduk. Çünkü dosya çok çok doluydu ve çok iyi ilerlemiştik hukuki süreçte. Alt sınırdan verdiler. O anda tabii artık bir şeyle birlikte yani binlerce hayvan öldü. Yani alt sınırdan mı verdiniz dedim yani o anda kendimi tutamayarak. Çok üzüldüm ve çok da maalesef hala duygularına böyle çok hakimiyet duygularım üzerine hakimiyet kuramıyorum. Maalesef ağlak bir insanım. Orada da bir duygu şeyi yaşayarak hakime böyle soru yönelttim. Sonra bayağı ağlıyorum. Hiç memnun değilim sonuçtan ama sonra bir dışarı çıktım. Onlarca insan bekliyor ne oldu falan diye. Kazandık dedim. İçim aslında evet bir kazanım ama alt sınırdan olduğu için hala benim içimi çok yakan bir kazanım. Çünkü orada binlerce hayvanın birebir öldüğünü görüp işte yıllar içinde ne kadar hayvanın yitip gittiğini bizzat gören biri olarak işte 2 yıl 5 yıl verse de içimi soğumayacağı için ama hayvan hakları açısından iyi bir kazanım mı? Evet. İyi bir kazanım ve ilk defa emsal oldu.
Türkan o yüzden Hanım, de çok özür dileyerek bölüyorum. Hı-hı. Bu davanın neden emsal bir dava olduğunu belki burada açmanın da bir anlamı olacaktır. Evet. Yaşanan ihlaller konulu hayvanların üzerinde yaşanan hatta onlar üzerinde bir katliam diye değerlendirildi evet. Bu iddianamede mesele. Kime karşı? Belediyeye karşı mı? Belediye. Çalışanlarına karşı mı? Karar vericilere karşı mı? Burayı da biraz açabilir misiniz?
Aslında belediye çalışanların yani genel olarak Gizem o konuda size daha ayrıntılı bilgi verecektir ama yani belediye çalışanların bile yargılanmasının önünü kapatıyor bürokrasi. Yani soruşturma izni vermiyor. Siz onları şikayet etseniz de soruşturma iznine tabi tutuyor vesaire. İlk defa bir barınak, iki barınak müdürü ve 4 veteriner hekim olmak üzere 4 kişi aslında 4'ü de veteriner hekim, ikisi de barınak müdürlüğü yapmış. Yani yönetici konumundaki insanların da yargılandığı bir dava olarak emsal oldu ve ilk defa ceza aldılar. Görevi kötüye kullanmaktan, yani hayvanlara şiddet vesaire bir şey değil ama görevi kötüye kullanmaktan, görev tanımı içinde veteriner hekimlerin ve belediyelerin görev tanımı içinde oradaki barınaktaki hayvanların yaşatılması işte bunlar yoktu. Bunlar da girmiş oldu ve suç tanımlamaları çok iyi, çok keskin ve şeydi daha sonraki davalar için kullanılabilecek özellikle. Dediğim gibi hayvan katliamı suç tanımlaması yapılmıştır ki genelde böyle Bu söylemi hayvan hakları savunucularından duyarsınız ama bu iddianamede yer almıştı. Bu anlamıyla, tam anlamıyla bir emsal karar diyebiliriz.
Hayvan hakları mücadelesine ilişkin en sağlıklı yolculuğu hukuki zeminde yapacağımız mücadeleyle yürütmek gerekiyor diyorsunuz.
Evet, şimdi sosyal medyada çok görüyoruz. Sosyal medyada biliyorsunuz bizler de aktivist bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama şöyle, ben artık bir karar aldım mesela. Kötü görüntüleri paylaşmıyorum. Eğer ki hukuki bir girişimi yoksa o kişinin, paylaşmıyorum. Çünkü inanılmaz bir travma yaratıyor aslında hepimizde. Barınakların halini yayınlıyoruz. Burası çok kötü. Evet, görünür olmak çok önemli. Biz bu davayı hukuki olarak başlattık. Dava açıldıktan sonra tek tek görünür olmak adına sosyal medyada da aslında bu mücadeleyi yürüttük. Ama başlatmadan, daha hukuki bir zemin oluşturmadan sadece insanların bu acıma duygularıyla işte sevgi bağlamında bir şey yapmak gerçekten bir buhar gibi yok olup gidecek. Yani onun için lütfen kötü görüntülere maruz kalabilirsiniz. Sizi anlıyorum, bu süreçler çok çok yıkıcı insan için. Onu da farkındayım ama lütfen herkes, yani özellikle hayvan hakları savunucuları artık mücadeleyi bir tık öteye götürüp CİMER üzerinden de olsa hayvan hakları için hukuki bir mücadele başlatsın. Çünkü bunlar adım adım olacak. Belki bir tane daha emsal karar gelecek, bir tane daha emsal karar gelecek. Kalıcı değişimlerin hepsi hukuki kararlarla mümkün. Biz burada sokaktaki herkese akşama kadar anlatıp ben hayatımı bu yola harcayıp herkese bunu anlatsam da bu kazanımı tam olarak kazanamayız. Bütün hayvanlara yararlı olmak istiyorsak, bütüne yardım etmek istiyorsak hukuki mücadele şart ve lütfen bundan vazgeçmeyelim. Kararlılıkla sürdürelim. Eminim ki hiçbir şey olmasa da olacak. Biz o davadan ceza çıkmasa da kazanmıştık. Çünkü oraya gittik, her gün her davada o mücadeleyi gösterdik. İnsanlara bunu anlattık. Bunlar çok önemli şeyler. Yani o davada onlar hiç ceza almamış olsalar da biz o davayı kazanmıştık. Toplum nezdinde kazanmıştık. Bu da bilinç için çok önemlidir. Lütfen ama lütfen hukuki mücadelenin önemini anlayalım. Ve kötü görüntüler gördüğümüzde de hukuki olarak bir şeyler başlatalım. Bizler elimizden geldiği kadar hakim, diğer sivil toplum kuruluşları, barolar, herkes bir şekilde destek olmaya çalışıyor. Azınlıkta ama çok birbirini destekleyen güzel bir grubuz aslında. Hayvan haklarını savunanlar olarak diyebilirim.
Sayın Karataş, bu mücadelenin hukuki bir mücadele olması ve örgütlü olması noktasında sizin ekleyecekleriniz neler?
Ya şimdi bir yasayı hiçbir zaman meclistekiler kendi vicdanları doğrultusunda, işte ben çok tırnak içinde hayvan seviyorum, işte hayvanlara yapılanlardan çok rahatsızım diyerek çıkartmıyor hiçbir ülkede. Belli bir toplumsal bilinç oluşuyor ve o bilincin doğrultusunda meclise yapılan baskı sonucunda bu yasalar çıkıyor. Şu an bizim takip ettiğimiz bütün davalar aslında hayvan hakları mücadelesi adı altında sürdürüyoruz ama bir hayvan hakları davası değil. Çünkü hayvanların dediğimiz gibi hakları yok ve hala eşya statüsündeler. Ama bu mücadeleyi niye sürdürüyoruz? Çünkü Türkan'ın da dediği gibi bir görünürlük kazandırıyor. Yani örneğin Elazığ davasında açıkça söyleyelim, öyle yüksek bir ceza çıkmayacağını, bu kişilerin yıllara yayılmış sistematik bir şiddetle belki binlerce hayvanı öldürmüşken hiçbir şekilde o yani adaletin tecelli edeceği bir, bizim vicdanımızı rahatlatacak bir kararın çıkmayacağını bilerek her seferinde o duruşmaya gittik. Ama neden gittik? Çünkü böyle bir karar çıkmış olsa bile en azından orada bir görünürlük sağlamak için, insanların bu dava aracılığıyla aslında o insanlar tabii barınak diyor ama aslında oralara bakım evi demek daha doğru. Çünkü hayvanları oraya hapsetmek gibi bir hakları yok. Bu bakım evlerinde neler olduğunu görmeleri için de en çok gittik aslında. Ve yine Türkan'ın da dediği gibi bu tür girişimler siz eğer bırakırsanız zaten hayvanlar mal statüsünde, zaten hiçbir şekilde bu bir hayvan hakları mücadelesi değil dediğinizde, örneğin Elazığ davasındaki o iddianame gibi bir iddianame ortaya çıkmamış oluyor. İddianamede açık bir şekilde adeta hayvan soykırımı yapılmıştır ifadesi geçiyor. Tabii ki dava soykırım suçundan açılmıyor. Böyle bir şey imkansız, insana karşı işlenebilen bir suç olduğu için görevi kötüye kullanma suçundan açılıyor. Ama orada bir savcının bu ifadeyi kullanması bile çok kıymetli olabiliyor. Bazı kararlar var Türkiye'de verilmiş. Benim ilk gördüğümde şaşırıp birkaç kez okuduğum kararlar. Örneğin bir tane hayvanın bir evden tahliyesi ile ilgili olarak açılmış bir dağda bir köpek. Apartman yönetim planında hayvan beslenmesi yasaktır yazıyor. Ama bir borçlar kanunu hükmü var. Aslında bir de şu açıdan da çok tuhaf. Özel hukukta, yani medeni kanunda, borçlar kanununda hayvanın eşya statüsü çok daha belirgin. Çünkü doğrudan alıma satıma konu olabilen bir nesne orada, eşya. Ama hakim orada şöyle bir karar veriyor. Siz borçlar kanununun ilgili hükümlerine göre kişilik hakkına aykırı aranızda sözleşme yapamazsınız. Ve hayvanların, hayvan hakları evrensel bildirgesine göre kişilik hakları vardır. Bu sebeple bu apartman yönetim planı geçersizdir gibi bir kararı var. Bunun dışında Erzurum olması lazım. Bir av davasında aslında çok basit bir şekilde uluslararası sözleşmelere göre nesli tükenme tehlikesi altında olan bir hayvanın avlanamayacağına dair bir gerekçe yazıp geçebilecekken bir hakimin yine hukuku inanılmaz zorlayarak, hatta belki biraz dışına çıkarak diyebilirim, hayvanları eşya olarak görmemize sebebiyet yoktur. Bu eşyaya ilişkin hükümler sadece hayvanları korumak için uygulanır gibi bir ifadesi var. İstanbul'da bir davada iki tane kedinin ayrılan bir çiftten hangisinde kalacağına yönelik aslında taşınır teslimi davası olarak açtıkları. Çünkü yazılı hukuk buna başka bir şeye icazet vermediği için, yani bir velayet davası açamadıkları için, kendileri bunu bir velayet davası olarak görse de taşınır teslimi olarak açılan ama resmen bir velayet davası gibi süren ve o iki kedi hakkında bir veteriner hekimden psikolojilerine dair bir bilirkişi raporu alınarak bu çiftten hangisinde kalması gerekiyor, birbirlerinden ayrılırlar, psikolojileri bozulur mu diye hakimin veteriner hekime bilirkişi raporu düzenletmişliği ve bu doğrultuda karar vermişliği ve yine o kararda da hayvanlar eşya değildir, kısmi hukuk öznesidir. Biz sadece bu eşyaya ilişkin hükümleri hayvanları korumak için kullanıyoruz ibaresini geçirdiği bir karar var. Yani bir şekilde aslında toplumun dönüşmeye başladığını da bu kararlardan görüyoruz. Biz kıta Avrupası hukuk sistemine dahiliz. Bizde kararların Amerika'daki veya İngiltere'deki gibi verilmiş kararlar kadar bir etkisi yok. Tabii ki elimizde emsal karar olması, sonrasında bir dava açtığımızda, sunduğumuzda büyük bir etki. Ama bizde daha çok her şey kanunlarımız üzerinden ilerliyor. Ama bu kanunların ilerlemesi, değişmesi için de bu kararların ortaya çıkması, ülkedeki yargı mensuplarının dahi ne kadar bu konuda değiştiğini görmek bir kere çok önemli. Bunun dışında da siz bu mücadeleyi vermediğinizde, yani zaten işte hayvanlara bu işkenceye işte gidilip 2 ay, 3 ay ceza verilecek. Zaten işte biliyorsunuzdur, hayvanları koruma kanununda yatarı olan, yani bir kişinin cezaevine girmesini gerektirecek. Yani tabii ki herkes cezaevine girsini de savunmamız mümkün değil, aynı zamanda insan hakkı savunucusu olduğumuz için. Ama en azından oradaki o ceza hukukunun mantığıyla kamu vicdanını rahatlatmaya yönelik o cezanın alınmayacağını kabul ederek biz bu mücadeleyi sürdürmezsek, tıpkı Elazığ bakım evi davasında olduğu gibi hiçbir şekilde bu neler yaşandığını da aslında ortaya çıkaramamış oluyoruz. Av davalarında mesela bizim açtığımız av ihale iptal davaları var. Bu davaları biz sadece nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar için açabiliyoruz. Yaban keçileri, Anadolu yaban koyunu veya kızıl geyik için örneğin. Bunun yanında biliyoruz ki yaban domuzları için sürek avı diye bir şey var. Yıl boyu eline tüfek alan belli bir bölgede o hayvanları katledebiliyor. Ya da işte örneğin yakın zamanda çıkan yeni yönetmeliklerle kurtlara yönelik, yani ayılara yönelik o insanların ne kadar o her sene içinde bulunduğu o tarım alanını çiti biraz daha ileri taşıya taşıya onların alanına girip onlara yemek imkanı sağlamadan yine az önce ilk soruda bahsettiğim gibi insanın buna etkisi düşünülmeden rahat rahat yönetmelikler çıkarılıyor. Rahat rahat o hayvanların katledilmesi bir şekilde hukuka uygun kılınıyor. Ve halbuyken ya biz sadece belli türleri savunmak istemiyoruz. Bu hayvanın buradaki eşya statüsü baki olduğu sürece mücadele vermenin bir anlamı yok gibi bir taraftan baktığınızda yani tabii ki somut olarak zaten belli bir sayıda hayvanı direkt avlanmaktan kurtarmış oluyorsunuz. O ayrı bir mesele. Ama uzun vadede de baktığınızda o avcılığın ne kadar korkunç bir şey olduğunu da o av ihale iptal davalarıyla ortaya koyabiliyorsunuz. Ve insanlar mesela bu şekilde çoğu bilmeyen insan devlet eliyle avcılık için ihale açıldığını bu sayede öğreniyor ve bir şekilde bilinç sahibi oluyor. Bu sebeple bu mücadeleyi sürdürmek çok önemli. Davaların aslında en büyük kazanımının ben yine bilinç oluşturmak, insanlara bir şeyleri anlatmak, durup düşünmelerine sebep olmak olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum. Araya geçmeden evvel hem bir veteriner hem bir hukukçu olarak iki aktivist, hayvan hakları mücadelesi aktivisti olarak da sormak istiyorum bunu size. Sokakta yaşayan hayvanlar aslında kedi, köpek yani çoklukla evcilleştirdiğimiz, hanemize aldığımız ve şu anda çoğunun evi olmayan bu hayvanlar sokakta ya da barınaklarda ya da şehirlerin dışlarında yaşamlarını sürdürmeye çabalıyorlar. Dünya genelinde sokak hayvanlarının bu yaşam alanlarında ya da bu barınaklardaki vaziyeti ve bu vaziyetlerini eşlik eden hukuka ilişkin seyrettikleriniz, çektiğiniz fotoğraflar neler? Buna ilişkin bir değerlendirme yapmanız mümkün mü Sayın Karataş?
Şimdi aslında şöyle bir şey var. Hukukun diğer alanlarında, insan hakları alanında örneğin, işte hep örnek alınan, bize hukuk birinci sınıf derslerinde öğretilen, işte hak... Hakkın Avrupa'dan doğduğu ve işte Avrupa'nın ya da Batı'nın çok ileri olduğu, işte zaten İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde Fransa'da olmasından yola çıkarak bir şey var, yani böyle bir öğreti var. Ama aslında hayvan hakları alanında baktığınızda hayvan hakları her yerde çok daha, yani Batı'nın daha iyi olmadığı en azından bir durumda.
Hukuki anlamda mı söylüyorsunuz?
Hukuki anlamda da söylüyorum çünkü... Avrupa'da mesela devamlı aslında karşımıza haberlerde şey çıkıyor. İşte İngiltere mesela yakın zamanda bir yasa kabul etti. Hayvanları hissedebilir varlıklar olarak kabul etti. Ama mesela o yasalar refah yasaları. Ve refah yasalarının şöyle bir sıkıntısı var. Aslında yine rant doğrultusunda giden gelişmeler içeriyor kendi içine. Yani hayvan hakkı tanımı hala yapılmış durumda değil. Örneğin işte tavukçuluk sektöründe biliyorsunuzdur belki, erkek civcivler yani inanılmaz bir katliama uğruyor. Doğdukları anda toprakla boğularak, yakılarak, böyle biçer döver aletlerden geçirilerek öldürülüyor. İşte en son Fransa ve Almanya'da erkek civcivlerin artık öldürülmesi yasaklandı gibi bir haber çıktı ve işte bu çok büyük bir hayvan hakları gelişmesiymiş gibi yorumlandı. Ama aslında olay şuydu, orada bir teknolojik gelişme yaşandı ve insanlar yumurtalardan daha hani kuluçka zamanında o içerideki hayvanın, embriyonun cinsiyetini belirleyebilmeye başladılar. Bu sebeple de erkek olduklarını belirlediklerini direkt yumurta olarak satmaya başladılar. Yani onlar için daha büyük bir rant elde ettikleri için bu gelişmeyi getirdiler. Ya Avrupa, özellikle sizin de dediğiniz gibi bu sokakta yaşayan hayvanlar konusunda hep şey örneği veriliyor. İşte medeni ülkelerde sokakta hayvan yok. Çünkü Avrupa'da o hayvanlar toplanıyor. Bakım evine götürülüyorlar ve bu arada Avrupa'da da üretim yasak değil. O yüzden hayvan yok deniyor ama o hayvanlar toplandığı ve bakım evine götürüldüğü ve belli bir süre bekletilip yuvalandırılamadığı takdirde öldürülmeleri sebebiyle sokakta hayvan yok. Çünkü hiçbir şekilde o üretim devam ettikçe sizin o hayvanları barındırabileceğiniz büyük kapasitede öyle bakım evleri yapmanıza, isterseniz İngiltere olun, isterseniz Almanya olun, böyle bir imkan yok. Biz onların hepsinin orada öldürüldüğünü biliyoruz. Bu aslında şuna da bir cevap. İşte insanlar şu an Türkiye'de bu şeyi sürdürürken, karşılıklı atışma diyeceğim amiyane tabirle, şeyi çok söylüyorlar. Yani biz öldürülsün demiyoruz ki. Bize vicdansız diyorsunuz ama biz öldürülsün demiyoruz, barınaklara toplansın diyoruz. Bakım evlerinin öyle bir kapasitesi yok. Sokakta hayvan görmediğiniz Avrupa'da bu hayvanlar öldürüldüğü için aslında sokakta hayvan yok. Biraz daha hukuki anlamda hayvanlara daha farklı bakış açısı getirilen yerler Hindistan gibi ya da Güney Amerika'daki gibi içinde hayvanlara yönelik farklı bir mistik böyle öğeler besleyen kültürlerden gelen insanların olduğu ve hükümete baskı yaptığı yerlerde şu an güzel yasalar çıkıyor. En son Ekvador anayasası bu konuda çok önemli bir ya gelişme kaydedildi. Hindistan'dan çıkan kararlarda çok içi boş olsa da ve aslında pratiğe nasıl yansıyacağı bilinmese de hayvan hakları, yani en azından hayvanların hissedebilir bireyler olduklarına, birey olduklarına dair kararlar çıkmaya başladı. O yüzden aslında Avrupa hayvan hakları açısından bir ölçüt değil. Ama bunun yanında mücadeleyi sürdüren yine o taraflarda da diyeyim çok güzel şeyler olabiliyor. Örneğin Amerika'da Non-Human Rights Project diye bir proje var. Steven Weiss başındaki avukat yıllardır şempanzeler, yunuslar ve en son filler üzerinden bu hayvanların kişilik hakkına sahip olması gerektiğine dair yılmadan davalar açıyor. Yani orada da aslında kanunen mümkün olmayan bir şeyi deniyor. Tabii ki yine bahsettiğim gibi oradaki hukuk sistemi biraz daha farklı. Orada bir emsal karar çıkması hani hayvanat bahçelerinin yakın zamanda sonunun geleceği anlamına gelecek bir karar olur. Devamlı reddediliyor ama devamlı bu davayı açmaya devam ediyor. Şu an ilk defa Temiz Mahkemesi Amerika'da 18 Mayıs'ta filin kişilik hakkıyla ilgili bir duruşma açıp duruşma görecek. Ve yani takip etmenizi öneririm çok, çünkü mesela işte müvekkilimiz Happy diye bahsediyorlar filden. Çok yani inanamayacağınız, böyle gözlerinize inanamayacağınız bir mücadele. Yani yine orada da mücadele bu şekilde devam ediyor. Ama dediğim gibi burada insan haklarından farklı bir perspektife sahip olmamız ve Avrupa'yı bu konuda esas almamamız gerekiyor. Çünkü Avrupa bu konuda hiç iyi değil zaten. İnsan merkezci bakış açısı ve türcülüğün doğduğu yer Avrupa'daki düşünürler, filozoflar ve onların akabinde geliştirdiği o hukuk felsefesi zemini aslında. Biz onun devamında, onun yarattığı o insan merkezci hukuk sisteminde olduğumuz için devamlı olarak hem insan hayvan çatışmasını yaşıyoruz, hem de buna bir çözüm bulamıyoruz aynı zamanda. Ve de yine ilk soruda dediğiniz gibi iklim krizi gibi aslında insanların da sonunu getiren bir felaketle uğraşıyoruz.
Sizin bir hekim olarak dünyanın geri kalanında sokak hayvanlarının sokaktaki ve barınaklardaki vaziyetine ilişkin eklemek istedikleriniz var mı?
Ben İngiltere'de 4 ay kaldım. 4 ay barınakta çalıştım. Bundan 5-6 yıl önce. Aslında tamamıyla belki evet hani Avrupa'da çok daha katı bir sistem. Ama Avrupa'da da bizim gibi insanlar var. Ve işte ben orada çalıştığım bir barınak hala görüşürüz. O barınak mesela öldürmeyen bir barınak ve işte evde bakamadıkları, terk edilen hayvanlara yuva olan bir barınak. Havuzları dahil vardı. Yani hani çok böyle ve siz gönüllü olduğunuzda işte ben gönüllü olmak istiyorum deyip hani gidip orada gönüllü olamıyordunuz. En az 5 saatinizi oraya ayırmanız gerekiyor ve bir projede aktif olarak görev tanımınız belli olacak ve aktif olarak da görev alacaksınız. Bununla ilgili dediğim gibi dünyanın her yerinde aslında iyi ya da kötü tanımlamalar yapabiliriz ama her yerde güzel insanlar var. Sonra bu güzel insanlar hatta Elazığ'a geldi. Biz onlarla Elazığ'da bir proje yaptık. Bir hafta 10 gün 200'ün üzerinde kısırlaştırma yaptık. Dediğim gibi ben tabii daha yaşanılabilir buluyorum. Sahiplendirmeler de yapıyoruz. Ben özellikle Kanada'ya sahiplendirme yapıyorum. Çünkü orayı yapmamın en önemli nedeni, burada bir sözleşme imzalatsam da insanlarla, biz hukuki olarak bir sözleşme imzalatsak da maalesef bunun hukuki bir geçerliliği yok. Bizden habersiz aldığı hayvanı, mesela benim kurtardığım 3 ay 4 ay emek verdiğim hayvanı ve bir gönül bağı kurduğum hayvanı attığında ve o hayvan bilinmeze gittiğinde ya da öldürdüğünde ya da zarar verdiğinde benim Türkiye'de maalesef hukuki bir şeyim yok. Ama Kanada'da çalıştığımız, orada beraber işlerini yürüttüğümüz bir dernek var. Onlar hukuki sözleşme imzalatıyorlar ve bize belli aralıklarla bunların raporları geliyor. Çocuklar nasıl, ne haldeler, videoları, fotoğrafları geliyor. Bu anlamda da en azından ben Kanada'nın bu konuda çok iyi bir ilerleme gösterdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi Avrupa bazında da 5 ay bir öyle bir serüvenim oldu ve ben açıkçası İngiltere'nin hani o barınaktan çok memnun ayrıldım ve iyi ilişkiler kurarak daha sonrasında işte Tayland'da bir fil barınağında çalıştım. Tayland'daki fil barınağı da işte dediği gibi birazcık daha spiritüel anlamda gelişmiş toplumlar, aslında hayvana bir anlamda daha böyle insancıl davranıyor diyebilirim. Onlar da büyük bir ormanı fil barınağına çevirmişlerdi ve işte Fas'ta atlarla ilgili yine gönüllü olarak gitmiştik. Orada da çok fazla bir fayton sorunu var. Ama dediğim gibi her yerde iyi kötü var ama bir şekilde artık daha insancıl olan bir sisteme gidiyoruz. Değişimin ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. Yani ben büyük bir hayvan devrimi olacağını kanaatindeyim. Yani bunu kesinlikle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü deneyimledikçe ve biz artık daha duyarlı insanlar bana göre. O yüzden de bir hayvan devriminin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Umarım bunu görürüz ve çok heyecanlıyım bunun için. Umarım görürüz ve ne şekilde özgürce sokaklarda dolaştıkları, özgürce doğasında yaşadıkları, insan merkezli olmayan bir hayat mümkün olur diyorum ve teşekkür ediyorum.
Tabii siz bir veteriner hekim olmanın yanı sıra hayvan zor durumda, zor koşullarda yaşayan veya zor sağlık problemine sahip olan birçok hayvan için de gönüllü kurtarma, rehabilitasyon, bakım ve onları yuvalandırma, birer aile yanına, dost yanına yerleşmeleri noktasında da ciddi bir aktivizm yapıyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla onların sokakta ve barınaktaki vaziyetlerine ilişkin hem bir hekim olarak hem de bu çok uzun yıllardır yürüttüğünüz çalışmalar dolayısıyla da haberdarsınız.
Evet. Yani şöyle, toplu halde yaşatılan yerlerde sağlıklı bir şekilde barındırmak mümkün değil. Bu ütopik bir düşünce olur. Veteriner hekim olarak bunu açıkça söylemek isterim. Şimdi ben burada işte gelen arkadaşlarımız bir diyor boncukgiller, başka bir diyor şekerpare, hepsinin aslında bir hikayesi var. Benim kurtardığım hayvanların ve genel olarak hepsi o hikayelerle bütünleşmiş insanlar ve onların karakterleri herkesin aklında oturmuştur. Ve çok bağ kurmuşumdur onlarla ama bir şekilde evet, sürdürülebilir olması için yuvalandırmam şart. Yani evet, verirken çok çok üzülüyorum, çok da acı çekiyorum gerçekten. Bir iki günde böyle kötü hissediyorum ama daha fazlasını kurtarabilmek için yuvalandırma şart, aile bulmak şart. Bu barınaklarda da böyle 500 hayvanı bir araya toplayıp ütopik şekilde hepsinin iyi olması beklenemez. Bu çünkü mümkün değil. Zaten sokaktan hasta halde aldıkları hayvanları hiç ayırmaksızın, ne bir biyokim yani test yapmaksızın hepsini bir araya topluyoruz. Ve dediğim gibi bu çok sağlıksız bir yöntem ve sağlıklı olanı da bu şekilde kaybediyoruz aslında. Benim evimde bile yani artık belli bir sayıya geçtiğinde sağlık problemlerinin çıktığını gözlemleyebiliyorum. O yüzden de bu işin sürdürülebilir olması için sokak hayvanları kısmında da bence sahip bilgilendirme, bilgilendirme. İnsanlar çünkü dediğim gibi herkesin uyanışı bir hayvanla başlayacak. Benimkisi köpekle başladı. Belki de bir kediyi sahiplendireceğiz. O farklı bir şekilde bakmaya başlayacak. Aslında bu biraz da paylaşmaktır. Şu an böyle bir sorumluluk alıp almak istemediğimden emin değilim ama bunu bütün hayvanlar için yapmak istiyorum. Aslında benim hayalim bu. Bütün işte koyun, inek, bütün türler için bunu yapmak istiyorum. Bazen de sadece bunu kedi, köpek, kaplumbağa, kirpi vesaire için yaptığım için de böyle bir suçluluk duygusu her zaman hissediyorum ama umarım evet ben bu sorumluluğu alabilirim artık dediğimde de bu noktada bir şeyler yapıp aslında kuzunun da kedi köpekten hiçbir farkı olmadığını, duyguları anlamında aynı olduğunu insanlara yaşayarak bunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi toplu halde yaşamanın sağlıklı olarak maalesef çok çok ütopik bir beklenti olur, mümkün değil. O yüzden barınaklar, barınak kavramı dediği gibi gizeminde bakım evi statüsünde kalmalı ve onların geçici olarak kaldıkları yerler olmalıdır. Yoksa bu katliama dönüşüyor dediğimiz gibi. Bu da Elazığ barınağının bu en belirgin şeyi Elazığ barınağı örneği. Elazığ barınağı diyebilirim. Sadece Elazığ barınağı bizim ortaya çıkartabildiğimiz ama bu ülkede onlarca aynı şekilde barınak var. Nüfus kontrol altına alma, bilgilendirme ve sahiplendirme çözümü bu olarak görüyorum.
Sokak hayvanları özelinde özellikle. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir 15 dakika mola yapacağız ve sonrasında sizlerin sorularına geçeceğiz. Evet, şimdi siz katılımcıların sorularını alacağız. Buyurun lütfen. Soru sormak isteyen katılımcıların sorularından önce mikrofonu kendilerine ulaştırmalarını beklemelerini rica edeceğim yine. Evet, sorusu olanların sorularını alabiliriz. Buyurun lütfen.
İyi günler. Ben de gönüllüyüm Ankara'da, besleme yapıyorum belli bölgelerde. Şimdi şöyle, benim gördüğüm şu. Mesela birçok arkadaşımla bunu görüyorum. Bu arada ben veganım. 3-4 ay oldu vegan olalı. Şimdi şöyle, ben birçok çevreme veganlığı tavsiye ediyorum. Çünkü hayvan hakları ve onların yaşam alanlarını daha iyiye götürebilmek adına veganlığı tanımalarını istiyorum açıkçası. Ama şunu görüyorum ben. Özellikle besleme yapan gönüllülerde veganlığı bilmiyorlar. Ve hayvanlarla ilgili haklarını savunurken ufacık bununla ilgili bir demeç dahi bulunmuyorlar ve bu beni üzüyor. Bunun için iyileştirebilmek adına ne yapabiliriz? Ya da STK'larla da görüşüyorum. Ankara'da birçok STK ile işbirliği içindeyim ve birçoğuyla veganlığı anlatmaya çalışıyorum. Kahvaltılarımıza davet ediyorum, pikniklerimize davet ediyorum bir şekilde. Ama daha üst seviyeye nasıl çıkabilirim? Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Şimdi öncelikle mesela siz hani kedi köpek beslemelerinde ilk önce dediğim gibi benim de köpekle başladı aydınlanmam. Daha sonra veganlığa giden bir yolculuğa çıktım ve duygu geçişleri oldukça bütün aşamaları gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Daha görünür olmak kısmında şöyle aslında sabah Gizem'le konuşmuştuk. Ben başımdan geçen bir olayı anlatayım ve oradan işte size anlatmak istediğim sonucu aktarayım. Öncelikle 5 yıl önce galiba bir Kurban Bayramı'nda bir yazı paylaşmıştım. Ve işte hayvanların kesimleriyle ilgili, hayvanı öldürmekle ilgili bir yazı paylaşmıştım. Ve beni 5000 kişi falan takipten çıktı. Hakaretler, tehditler, çok ciddi böyle inanılmaz bir tepki aldım. Hem bunun açıkçası birazcık geri dönecek olursam zamanlaması yanlıştı. Hem de galiba kullandığım dil biraz daha çok sertti. Benim gördüğüm birazcık yaşadıklarımızdan dolayı çok sertiz. Daha yumuşak şekilde aslında bu mücadeleyi sürdürmek lazım. Vegan olmak göstererek. Daha sonrasında da Suzi diye bir kuzu kurtardım. Bilenler belki aranızda vardır. İşte bir hayvan pazarına gittiğimizde veteriner öğrencileri olarak orada beyaz kas hastalığına yakalanmış ve yürüyemeyen bir kuzuydu. İyileşmeyeceğini söyledi hayvan pazarındakiler. Ben onu aldım, eve götürdüm. İşte ilk felçli halini insanlar gördü ve ondan sonra iyileşme süreçlerini, sonra onun ismini bilmesi, Suzi deyince gelmesi, biberonun tanıması vesaire. Buradaki bu süreçte o Suzi'nin hikayesiyle birlikte neredeyse 20-25 kişi bana vejetaryen olduğunu ve bu yola girdiğini söyledi. Aslında bazen anlatmak eğer karşı tarafın algıları çok açık değilse mümkün olmuyor. Özellikle biz işte dediğim gibi bir aydınlanma başlıyor. Sevgiyle birlikte kedi köpeğe önce şey yapıyoruz, daha sonra başka türlere yayılmaya başlıyoruz. Aslında bu adım adım böyle ilerliyor. Ama yıllarca işte kedi köpek besleyip öbür adımlara geçememişse birazcık burada tabii o merhametin de merhamet duygusuyla aslında buna yaklaşıyor ve diğer türler için bunu artık düşünememeye başlıyor. Bu anlamda birazcık sorun var. O yüzden de göstermek, biz nasıl kedi köpekleri işte beslediğimizi gösteriyoruz, iyileştirip işte bununla ilgili videolar hazırlayıp yuvalarından hallerini, ilk hallerini vesaire gösterirsek bu şekilde görünür olması gerekiyor. Aslında ben bunu yapmaya çalışıyorum ama çok yumuşak adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Çok keskin ilerlediğim sürece maalesef insanları kaybediyoruz. Yani evet, bu bir din değil, bir parti değil. İnsanlara hani gelin vegan olun, işte onu da katalım, bu da olsun değil. Ama en azından vicdanlarında işte bu sorgulamayı başlatabilmek için görünür olmak çok önemli. Öncelikle deneysizden başlıyorum. Daha sonra işte daha sonra adım adım ilerleyeceğim başka noktalar da olacak. Dediğim gibi sorumluluğunu aldığımda bütün bugün hikayesini bildiğiniz şekerpare, boncukgiller, işte fırfır hepsinin hikayesini biliyorsunuz. Bir gün belki bunu bir koyun, kuzu, bir inek, belki başka bir yaban domuz için yapacağız ve bu şekilde görünür olarak, yani çok sert keskin kenarlar maalesef insanları korkutuyor. Bu anlamda da onları sanki bir şeye, partiye üye yapmak istercesine değil de kendi yaşamımızdan alıntılayarak, bunu ben 5 yıl önce bir hata olarak görüyorum hala kendimde. Çünkü çok sert bir dille yazmıştım. Evet, yaşam hakkının da böyle çok yumuşakça savunulmuyor gerçekten. Çünkü bizim birikimlerimiz, acılarımız böyle artık çok fazla olduğu için keskin oluyoruz ama bu keskinlik bizim ideolojimize, yani yapmak istediğimiz şeylere çok zarar verdiği için bence bu mücadeleyi yumuşak şekilde yürütmek lazım. Ve işte ilk önce değişimi kendimizden başlayalım. Yani biz, en büyük devrim insanın kendisi için yaptığı şeydir. Ben burada akşama kadar anlatsam da kendim bir şey yapmadıktan sonra bunun pek bir anlamı yok. Kendimizdeki ışık da yavaş yavaş çevremize aydınlatacak diye düşünüyorum. Ama bu konuda benim gördüğüm öz eleştiri olarak çok keskin olmamız, katı olmamız. Bunu daha yumuşatarak ve daha görünür olarak hayvanlar için paylaşımlarınızda işte veganlığı daha yumuşak şekilde anlatarak bir şekilde yavaş yavaş o şekilde kitlenizi de etkileyebilirsiniz. Ben de böyle yapmayı planlıyorum. Yavaş yavaş işte deneysiz ürünlerle başladım şimdi. Daha sonrası adım adım yıllar içinde tam anlamıyla vegan bir profil oluşturup insanları alttan alta işlemeyi çalışıyorum. Yani öyle diyeyim. Bunu şimdilik böyle yapabiliyorum. Umarım bir gün dediğim gibi o hikayelerin hepsi kuzular, koyunlar, işte inekler için olur. İsimler öylece aklınızda kalır. Teşekkür ederim.
Tabii bu tartışmanın yavaş yavaş, yumuşak, neye daha hızlı diyeceğiz, neyi daha yavaş bulacağız, neyi daha köşeli ve neyi daha yumuşak bulacağız. Strateji burada ne olmadı konusu oldukça konu edilen, tartışılan, ki çok verimli tartışmalar olarak görüyorum açıkçası bu tartışmaları, hususlar. Siz kendi tariflerinizi yaptınız bu haliyle. Evet. Pekala. Başka sorumuz var mı?
Ben bir şey söyleyeceğim.
Tabii, buyurun.
Yani bence yaptığınız şey çok kıymetli bu arada. Hani kahvaltılara davet ediyorum, anlatıyorum dediğiniz. Yani bunu insanlar çok şey görüyor. Yani ben tek kişiyim ve ne kadar kişiyi dönüştürebilirim ki? Sonuçta yani vegan olduğunuzda aslında bir distopyanın içinde yaşıyorsunuz. Her yerde cesetler görüyorsunuz. Korkunç bir hayat ve devamlı olarak sinirleniyorsunuz. İnsanlar bunu nasıl görmez? Yani nasıl bir yandan bir köpekle birlikte yaşayıp tabağında aslında açıp o Türkan'da dediği gibi videolara baktığınızda aynı hareketleri yapan, aynı şekilde hisseden o hayvanı nasıl tabağında bulundurup yiyebilir diye devamlı bir sinirleniyorsunuz ama mesela sizin bu hani akılcı olarak böyle onları anlatmanız, bakın aslında zor değil demeniz, kimi etkileyeceğinizi, kimin nasıl dönüşeceğini bilemezsiniz. O yüzden bence çok kıymetli, yani bir şey yapamıyorum, sıkıştım diye kesinlikle düşünmeyin. Ama onun dışında eğer daha fazlasını yapmak yönünde bir dürtünüz varsa şöyle bir şey olabilir. Sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde çalışabilirsiniz. Vegan hayvan özgürlüğü savunusu yapan, örneğin Amerika nereden çıktı? Ankara'da Ankara'da Animal Save var mesela. Onlar çok güzel, biliyorsunuzdur zaten, çalışmalar yapıyorlar. Sokakta böyle işte vegan yemek workshopları yapıyorlar. İnsanlarla piknik düzenliyorlar vesaire. Biz de mesela hakim olarak atölye çok yapıyoruz. Gençlerle, çocuklarla özellikle. Ve mesela şöyle bir dönüşü oluyor bize. Yani bu hukuki mücadelelerin içinde o duruşmalardan çıktığımızda hepimiz böyle çok yıpranmış halde oluyoruz ama o atölyeleri yapmak mesela bize inanılmaz iyi geliyor. Şöyle anıları var çok daha eskiden beri kurucusu olan arkadaşlarımın. İşte zamanında mesela Kocaeli Üniversitesi'ne gitmiş. Orada bir atölye yapmış, eğitim vermiş. Türcülük, işte veganlık, insan merkezci bakış açısı üzerine. Sonrasında oradaki bir öğrenci vegan olmuş ve mesela bizim geçen yıl yaptığımız Yunus Parkı önündeki eylemimizde önde oturup flamayı tutan kişiydi. Yani ne kadar insanı dönüştürebilirsek o kadar. Çünkü siz her insanı dönüştürdüğünüzde o da çevresindekileri dönüştürüyor. Bir şekilde bir bilince sahip oluyorlar. Ya bir de tabii ki veganlık çok bir şey görülüyor, uç bir şey görülüyor. Çok marjinal tırnak içinde görülüyor. Onu biraz yıkmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü onun da sebebi şu, son zamanlarda veganlık bir şekilde kapitalizmin de kendine bir yol bulmaya çalıştığı ve bir trend haline gelen bir şey olmaya başladı. İşte influencerlar bir haftalık vegan challenge yapıyorum falan gibi şeyler yapıp her sabah avokado yiyorlar. Türkiye'de her sabah avokado yemek sürdürülebilir bir şey değil. Hayvan haklarıyla da bir ilgisi yok yani. Ayrıca neyse, yani avokadonun yetiştirme biçiminden harcadığı su ekolojiye zarar falan, onları da konuşabiliriz ama yani onun dışında biraz insanlara şeyi göstermek gerekiyor. Yani ben basit yaşıyorum aslında. Her yerde her şeyi bulabiliyorum ve siz de onu yapıyormuşsunuz zaten. O algıyı yıkmak çok önemli. Dediğim gibi yani o bence çok müthiş bir şey yapıyorsunuz. Bir kişi çok şey değiştirebilir ama eğer daha fazla etkim olsun, ben daha fazla şey yapmak istiyorum diyorsanız sivil toplum kuruluşları, yani biz zaten o kadar az kişiyiz ki yeter ki birileri gelip bir şeyler yapmak istesin. Hepimizin kapısı açık yani.
Normalde şöyle söyleyeyim, her hafta bir şekilde buluşuyoruz, etkinliklere katılıyoruz. Zaten Onur bizim liderimiz konumunda. Yani gerçekten öyle, bizi birçok yönlendirir. İrem öyle ki ben hep söylüyorum, teşekkür ediyorum. Benim uyanma sebebim İrem'dir. Yani tanıştık ve onlar sayesinde ben veganlığa geçtim ki ben doğuluyum, Mardinliyim. Ki bilirsiniz bizde çok fazla tüketiliyor. Yani ailemle mümkün mertebe yemekler düzenliyorum. Çünkü görsünler istiyorum hayatımın nasıl değiştiğini. Ve ben şunu net bir şekilde yaşıyorum gerçekten. Herkes bana şunu söylüyor. Sende ayrı bir enerji var ve bu bizi çok mutlu ediyor. Ve ben de onlara şunu söylüyorum. Evet, çünkü ben uyandım. Cesetle beslenmiyorum. Ve ben onları gerçekten artık anlayabiliyorum diye. Mesela oğlum var. Oğlum da beni örnek alıyor. Ve bir şekilde o da veganlığa geçmeye çalışıyor. Sizin dediğiniz gibi yani mücadele ediyorum ama üzülüyorum da. Sizi şöyle, evinde kedi köpek besliyor ama bir şekilde yine o cesetleri yiyebiliyor. Bunlar gerçekten üzüyor. Bazen çok böyle kırılabiliyorum. Ama yine söylüyorum, İrem ve Onur, diğer arkadaşlarım çok iyi geliyor. Ve bir şekilde beni motive ediyorlar, onlar da sağ olsunlar.
Güzel. Siz zaten örgütlenmişsiniz o zaman.
Başka sorumuz var mı? Buyurun.
Şimdi aslında iki soru olabilir belki şeyin devamına göre. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu yani evi sokak olan hayvanlarla ilgili çözüm önerisi olarak kısırlaştırmayı sundunuz. Fakat yani insan popülasyonunun sürekli artması sebebiyle bir yerden sonra bunun çok da bütüncül bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Bu konuda neler yapılabilir? Acaba bu kaynaklı, ikinci sorum da şu, bu kaynaklı olarak hani insan popülasyonunu, yani bu kaynaklı olarak dediğim hayvanlar konulu olarak insan popülasyonunu bir şekilde engelleme ya da ne bileyim bir şey altına almak gibi yani bu konulu olarak böyle bir şey yapılabilir mi, olacak mı, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Bir hukukçunun ve bir veteriner hekimin insanları kısırlaştırmalı mıyız sorusuna sanırım çok titiz yaklaşmaları, evet. Bu yönde bir tedbir alacaklar. Evet. Bu haliyle evet oldukça faşizan da bir şey çıkabilir evet. Buradan. Eklemek ve açmak istediğiniz, buyurun.
Yani insan haklarının geliştiği noktada böyle bir şey savunmak mümkün değil. Yani insanlar kısırlaştırılsın demek. Yani sadece yine dediğim gibi bilinç geliştirme. Belki insanlara yani bu popülasyonun aslında bizim sonumuzu getireceğini, yani bizim derken insan merkezci bir bakış açısıyla yaklaştığınızda bile iklim krizinin en büyük sebebi popülasyon ve tüketim fazlalığı olduğu için bu yönde bir bilinç geliştirme çalışması olabilir. Hayvanlar da yani şu tartışma aslında benim aklıma geldi sizin sorduğunuz soruda. Hep bize diyorlar ki işte siz hayvan hakları savunucusu değil misiniz? Nasıl kısırlaştırmayı savunursunuz? O işte hayvanın içgüdüsel olarak üreme isteğine ket vuran bir şey, engelleyen bir şey vesaire gibi. Yani orada da şöyle bir fark var. Yani şimdi insan haklarının geldiği aşamada bunu savunamıyoruz. Ama dediğim gibi hayvan haklarına çok başka bir perspektiften bakmamız gerekiyor. Yani bir geçiş dönemi adaleti gibi. Evet, kısırlaştırma beden bütünlüğüne müdahaledir hayvanın da. Ama şu anda keşke dilleri olsa ve kendileri bize ne istediklerini, neyin doğru olduğunu söyleyebilseler ama hayvanlar için bir karar almamız gerekiyor devamlı. Ve onları da düşündüğümüzde yani insan merkezci bir bakış açısından değil, onların iyiliğini düşündüğümüzde de kısırlaştırma bir zorunluluk haline geliyor. Burada yapılması gereken şey aslında bu işgalci tavırdan vazgeçmek, daha fazla alana yayılmayı engellemek ve de bu popülasyon fazlalığı ve işte onların yaşam alanlarını ihlal etme konusunda şöyle de bir şey var. Mesela şehir planlamalarını hayvanları da düşünerek yapmak artık çok önemli bir konu. Çünkü o kadar yayılmışız ve hepsi için geçerli. Mesela yabanda yaşayan hayvanlar, otoyollarımız devamlı onların alanlarından geçiyor. Kuşlar mesela devamlı olarak o camları göremeyip gökdelenlere çarpıp ölüyorlar. Yani bir şekilde bunu insan hakları bağlamında da düşündüğümüz için daha o şehir planlamasını düzgün yapmak, insanları bilinçlendirmek, tüketimi azaltmak, daha fazla onların alanlarına girmemek, işte geçiş yolları yapmak yaban hayatı için vesaire gibi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de kısırlaştırma bana göre de hiçbir şekilde sadece tek başına çözüm olamaz. Üretimin durdurulması gerekiyor. Ya ben açıkçası katı bir şekilde evdeki hayvanlarımız için de hayvanlarımız deyip şimdi sahip şeyi yapmayayım. Yani arkadaşlarımız anlamında söylüyorum. Onlar için de kesinlikle kısırlaştırma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o soy devam ettikçe başka biri onu refakatine alıyor. Onun sokağa atıp atmadığı belli değil vesaire. Ve bu en çok hayvanlara zarar veren bir konu haline geliyor. O yüzden yani keşke şu anda bir yasa çıksa ve üretim tamamen yasaklansa ve belediyeler kısırlaştırma yapmaya başlasa. Bunun başka türlü bir yolu yok.
Türkan Hanım, onlarla daha sağlıklı yayın olabilmek adına onları azaltmak yönünde bir bu tedbire ve sık sık soruluyor. Bir veteriner olarak siz ne demek istersiniz bu konuda?
Öncelikle aslında hani evet dediği gibi bazen ikileme düştüğümüz konular, yani onun beden bütünlüğü ile ilgili ve konuşamadığı, fikrini beyan edemediği bir konuda bizim karar verdiğimiz ama kesinlikle onun iyiliği olduğunu düşündüğümüz bir nokta kısırlaştırma. Çünkü kısırlaştırma ile hem bir sürü sağlık sorunu vesairenin her şeyin önüne geçilmiş oluyor, biliyorsunuz. Aslında içgüdüsel olarak ürüyorlar ve insanlar hep kendileriyle aslında yapmamız gereken empatiyi Bu şeyde çok yapıyoruz. Yani bu üreme alanında bu karşı taraftan çok geliyor bu soru. Yani genel olarak niyeyse bu konuda çok empatiyiz ama işte aç kalması, sokakta kalması bununla ilgili bir bu empatimiz azken bu üreme konusunda acayip bir empati duyuyor insanoğlu. Evet, annelik kavramın, evet aynen öyle bir sürü aslında kavram var. Evet, evet. Ciddi anlamda böyle bir empatiyle yaklaşıyoruz. Ama demek istediğim yani şöyle, eğer empati gerçekten yapıyorsak çoğalmasıyla ilgili çok ciddi bir aslında bir tanesi acı çekerken artık bu arada doğanlar da sağlıklı yaşayamıyor ve çok az yaşıyorlar ve çok acı çekerek ölüyorlar. Bunu mu eğer seçmeniz gerekir derse ben kısırlaştırmayı her zaman seçiyorum. Ve diyorum ki birçok sağlık probleminin de önüne geçiyor. Ve olanı kaliteli yaşatmak. Olanı kaliteli yaşatmak bence bizim misyonumuz bu olmalı. Yeniler gelip daha kötü bir tablo çizmek değil. İnsanla bu arada yani dediğim gibi bu çok önemli bir konu. İşte bu şeyler hep bize sunuluyor aslında. O zaman çocuklar mı ölsün? Hayır, çocuklar da ölmesin ama... Biz yani eşit miktarda eşit olduğunu savunuyoruz zaten. Hayvanlar da çocukların ölmesine engel olmayacak onları öldürmemiz. Daha bütüncül bir çözüm bulmamız gerekir diyoruz. Kısırlaştırma için de aynı şekilde. Yani insanları da aynı şekilde gördüğümüz için de insanlar konusunda kısırlaştırma kesinlikle onlar fikrini ve beyan edebildiği için onu konuda kesinlikle yorum yapmıyorum. Ama hayvanlarla ilgili şu an için bir dönüm noktasıysa o bunların bütün sağlık ve toplum nezdinde iyi yaşamaları için kısırlaştırma şart diyorum ve herkesin yemek vermekten çok, beslemekten çok kısırlaştırma yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yemek vererek sadece birazcık vicdanımızı rahatlatıyoruz ama kısırlaştırma yapmadığımız sürece aslında daha da komplike bir sorun yaratıyoruz.
Başka sorumuz var mı? Buyurun.
Benim sorum Gizem Hanım olacak. Birçok yakın dönemde birçok ülkede canlı hayvan ticaretinin yasaklandığı, ithalatının yasaklandığı gibi haberler çıkıyor ve kararlar alınıyor. Alınmayan ülkelerdeki temel olarak bu hayvanların üretim yasağına dair kanunun çıkmamasının temel nedeni ne olarak görüyorsunuz Gizem Hanım? Sanayi hayvancılığı ilişkili bir durum mu yoksa sanayi hayvancılığından ayrı bir şekilde diğer türler için mesela av hayvanlarının işte ihalesinin yapılmaması gibi kısmi bir kanun da çıkartılabilir mi? Bununla ilgili görüşünüzü almak isterim.
Canlı hayvan ticareti derken bu çiftlikte yani mezbahalara götürülecek hayvanların
uluslararası
taşımacılığı mı yoksa yabanda yaşayan hayvanların ticareti şeklinde mi? Mezbah hayvanların. Yani şöyle... Aslında bu konuyla ilgili çok ciddi bir kampanya yürütüldü. Yani mecliste de çok konuşuldu bunlar ama yani tüm diğer sektörler gibi bu sektörden, bu sömürü sektöründen de bir şekilde nemalanan bir insan kitlesi var. Ve mecliste inanılmaz bir güçleri var bunların. Mesela en yine yasaklatılabileceğini umduğumuz Yunus Parkları, hayvanat bahçeleri konusunda gidip işte broşürler hazırlayıp milletvekillerine veren, saatlerce onlarla görüşen, devamlı orada yatıp kalkan insanlar var. İşte lobicilik faaliyeti yürütüyorlar aslında. Bu yüzden de yani bu nasıl aşılır? Birazcık işte lobiciliğin hayvan hakları savunucularına da öğretilmesi, bu konuda eğitimler düzenlenmesi, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor belki de. Yani bir şekilde yine konu ranta çıkıyor aslında. Yani işte hayvan eşya statüsünde olduğu için bir türlü biz onu bir hak sahibi yapamadığımız için diğer tarafta para varsa her zaman para galip geliyor. O yüzden aslında yasaklanmadı. Bir de orada şöyle de bir ayrım var. Yani bu canlı hayvan ticaretinin yasaklanmasını refahçı olarak gören bir grup, işte hayvan özgürlükçüsü, vegan aktivist var. Yani diyorlar ki veganlığı savunmalıyız. canlı hayvan ticaretine sadece odaklanmamalıyız. Yani o zaman kesilip mi getirilsin vesaire. Yani şiddeti, oradaki acıyı azaltmamız sadece yetmez. Bu sektörü tamamen ortadan kaldırmamız gerek vesaire diye düşünenler de vardı. Yani bayağı kampanyalar yapıldı, konuşuldu ama sonuç itibariyle dediğim gibi yani yine bu lobicilik sektörlerin yaptığı yoğun baskı sebebiyle kaldırılmadı aslında.
Başka sorumuz var mı? Teşekkür ediyorum öyleyse hem katılımcılara hem siz konuklarımıza. Oturumu sonlandırmadan evvel Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Apaydın'ı plaketleri sunmak üzere platforma davet ediyorum.